Ayrım 2.
Biz böyle şeylere alışığız. Ama bak bu kadar hızlı yürümeye alışık değilim. Yahu kendimi hızlı yürür bilirdim. Senin bir adımın benim iki adımıma bedel maşallah. Akın yürüyüşünü yavaşlattı. Vallahi ben de memnun değilim bundan. Bir kaptırdığımı farkına varamıyorum. Kan ter içinde kalıyorum. Hüseyin bir şeyler arıyormuş gibi sağa sola bakınıp duruyordu. Sonra derdini açığa vurdu. Ya hoca, çayımızı içeriz içmesine de ben öğlen yemek yememiştim. Şuralardan simit, poğaça falan alsak? Evde yiyecek bir şeyler vardır mutlaka diye cevap verdi Akın. Trafiğin yoğun olduğu geniş caddeye koşarak geçtiler. Karşı kaldırımda ekledi. Bir şey yoksa çıkar birimiz alırız. Şimdi simit almayalım. Hüseyin böyle bir cevabı bekliyordu anlaşılan. Başını sallayarak onayladı. Sıra sıra tek katlı dükkanların önünden geçip dar bir sokağa saptılar. Sokak dik eğimli bir caddeye açılıyordu. Yokuş yukarı vurdular. Yolun iki yanı dere olmuş akıyordu. Kaldırımlara yer yer arabalar park etmişti. Dar aralıklardan birbiri peşi sıra hızlarını yavaşlatmadan hünerle yürüdüler. Burası, dedi Akın. Büyük bir oto galerisine bitişik olan apartmanın aralık kapısından süzüldüler, bodrum kata indiler. Otomatı yukarıda yakmadıkları için burası karanlıktı. Akın'ın alışık elleri karanlıkta zili buldu. Bir uzun, iki kısa çaldı. Kapı hemen açıldı. Onları karşılayan uzunca boylu, ince yapılı, kumral, göçmen tipli biriydi. Merhaba, dedi gülümseyerek. Merhaba diye karşılık verdi her ikisi de. Akın hal hatır sordu ayakkabılarını çıkarırken. İyilik diyerek kısaca durum bildirdi ev sahibi. Yeni gelenden ötürü çekingen bir hali vardı. Papuçlarınızı çıkarmayın, içerisi çok pis. Ne zamandır temizlik falan yaptığımız yok. Ben çıkarmış bulundum, dedi Akın. Hüseyin'in kolundan tuttu. Sen çıkarma hakikaten, geç şöyle. Hüseyin buna da itiraz etmeyip geçti hole. Konuşma seslerinin geldiği ışık yanan odaya girdiler. Mekan biraz rutubet, hafif de ayak kokuyordu. Tavandan sarkan cılız ışıklı ampulün aydınlattığı oda başka yerden ışık almıyordu. Kapının karşısındaki duvarda bulunan tavana yakın pencereler kırmızı siyah desenli bir perdeyle sıkı sıkıya kapatılmıştı. Biri kız, dört kişi vardı içeride. Ayağa kalkarak gelenleri karşıladılar. Hepsinin elini sıktı Hüseyin. Akın ise gülümseyerek selamlaşmakla yetindi. İki yanda duvar kenarlarındaki divan, ortada bir masa bulunuyordu. Masa sağ taraftaki divana yaklaştırılmıştı. O taraftakiler divana oturabilirlerdi. Öbürleri için taht iskemleler vardı. Akın divana geçip oturdu. Sırtını yastığa verdi, ayaklarını da aldı somyanın üstüne, rahatını buldu. Ekim ayına göre oldukça soğuk bir hava vardı dışarıda ve hayli üşümüş olduğunu fark etmişti. İçerisi sıcak sayılırdı. Bedeninden tatlı bir titreme geçti. Masada çay bardakları hazırdı. Pencerenin altındaki yeşil boyalı tahta kitaplığın alt raflarından birine konulmuş teypten Zülfü'nün yeni bestelerinden biri duyuluyordu. İşte yeni bir toplantı başlıyordu. Düşünceleri geçmişe kaydı. İlk zamanlar, o ilk yıllar coşkuyla, ürperten duygularla katıldığı ilk toplantılardan biri canlandı kafasında. İstanbul'da değildi o zamanlar. Karlı, soğuk bir gün şehrin kenar mahallelerinden birine, Celallerin evine gitmişlerdi. İyice seyrekleşmiş evlerin bahçeleri arasından kıvrılarak ilerleyen dik, buzlu bir yokuştan aşağı inmişlerdi. Kapısının önünde çıplak dalları çatısının üzerine uzanan koca bir ağaç bulunan tek katlı bir ev. Buz gibiydi oda ve sobayı tutuşturup başında titreşmişlerdi. Üstüne çayı koymuşlardı. İşte şimdi şu kapının yanında yerde duran elektrik ocağındaki kirli alüminyum çaydanlığın tıpkısıydı o gün çay demledikleri çaydanlık. Az sonra is kokularıyla karışık çay kokusu sarmıştı odayı. Yaşanan ana damgasını vuran, anılar canlandıran güzel koku. Ev sahibi çay servisine başlamıştı. Önce bir bardağa sıcak su koydu, sonra bu suyu bardaktan bardağa aktardı. Son bardaktaki suyu tepsiye döküp demliği eline aldı. Hüseyin başka bir talibi yoksa büyük bardağın kendisine verilmesini önerdi. Yoksa ikide bir çayını tazelemekten yorulabilirlerdi. Akın'ın kafası ise odaya dönmemişti henüz. O yıllar kıpır kıpır bir esinti vardı herkesin içinde. Atsız kahramanlar gibi hissediyorduk kendimizi. Büyülü bir hava güç veriyordu ruhumuza. Bir duygu ve coşku yumağıydık sanki. Belki tarihi değiştirecek olmanın, kolay devrim hayallerinin yarattığı heyecan, belki ilk yılların yeni bir şeyin ve yeni olmanın verdiği sevinç. Ne ilginç. O gün toplantıda 4 kişiydik. Bir ben kaldım mücadeleyi sürdüren. Celal o silah yakalatma olayından sonra içeriden bir garip çıkmıştı. Memleketine dönünce her şeyi bırakmış. Babasının dükkanını işletiyormuş. Okulunu bitiremedi ama memnunmuş halinden. Eskiden yaptıklarımız çocuklukmuş diyormuş. Allahsız, ne efsanevi adamdı. Onu görünce faşistlerin rengi uçardı. Ünlü zinciriyle bir keresinde tek başına 8'ini birden dövdüğü anlatılırdı. Ne çok severdim onu. Arkadaşım olmasından ne çok gurur duyardım. Namı'yı sevmezdim ama. Hiç kimse de sevmezdi. Gösteriş budalasının, kariyeristin tekiydi. Yine de gıptayla bakardım ona. Bana o zaman ne zor görünen işler yapardı. Bazen silah taşırdı. İstanbul'a gider, oradan koli koli gazeteler, bildiriler alıp getirirdi. Ertesi yıl o da bıraktı. Tip tip kızlarla gezmeye başlamış. Nahit de çok gerilemiş duyduğuma göre. Muhasebecilik yapıyormuş. Hala taraftarımızmış. Akın şimdi özlemle anımsadığı o toplantıdan 6 ay sonra üniversite giriş sınavında kazandığı fakülteye başlamak için İstanbul'a gelmişti. Hayal kırıklıkları da o zaman başlamıştı. Bazı eski tanıdıklarıyla karşılaşmıştı burada. Ara sıra eski kentine gelen ve ona birer ilah gibi görünen büyük kadrolardan birkaçını. Birinin tamamen pasifize olduğunu fark etmişti. Diğer biri geçmiştekinin tersine o denli sıradan bir insan olarak görünmüştü ki ona. Sonra önemli sorumluluklar verilmişti kendisine de. Güç görevleri almıştı üzerine. Öyle ki böyle işlerin altından kalkabildiğine göre eski önderlerinin düzeyine ulaşmış olması gerektiğini düşünmüştü. Ancak bir ilah olmaktan o kadar uzak hissetmişti ki kendini. İnsana ve sınıfına özgü zayıflıkları hala öylesine güçlüydü ki. Destansılık öylesine köşe bucaktaydı ki olup bitenlerdi. İnancı belki sağlam kalmış ama ilk romantizmi ağır yaralar almıştı. Evet dedi içinden. Düşüncesini kendi kendine bir kez daha doğruladı. Bende de çok şey değişmiş. Küçümsüyorum şimdi şu Hüseyin'i. Bir şey beklemiyorum ondan. Tam anlamıyla güvenmiyorum bile. Oysa biliyorum. Bu Hüseyin geçmişte abarttıklarımızın çoğunu cebinden çıkarır. Peki değişen yalnızca ben miyim? Yalnızca benim mi duygusallığım köreliyor, coşkularım azalıyor? Gözü ev sahibi Metin'e takıldı. Komitenin en genç, en deneyimsiz üyesiydi. Çay hazırlama işinden sonra ancak şimdi yanlarına oturabilmişti. İşte örgütsel meseleler tartışılırken takındığı yüz ifadesini takınmış bile. Sanki bitse şu işte, yatıp keyfimize baksak diyor suratı. İşte bu adam bizden yeni. Hani nerede öyleyse heyecan ateşi? Büyük işleri gündelik temizliğini yapıyormuş gibi sakin ve gösterişsiz yapanlara özgü soğukkanlılıktan olamaz mı bu? Yoo, hayır. Adamın yaptığı işler belli. İçte saklanan güçlülük kesinlikle kendini belli eder. Hüseyin çayını yarılamıştı bu arada. Birden onun aç olduğunu hatırladı, telaşlandı. Metin'e sordu. Evde yiyecek cinsinden neler var? Metin yanındakiyle konuşuyordu, duymadı. Akın daha yüksek sesle tekrarladı. Evde yiyecek bir şeyler var mı? Arkadaş aç da söylemeyi unutmuşum. Yok, önemli değil dedi Hüseyin. Ayağa kalkan Metin'e otur gibisinden elini salladı. Çay iyi geldi. Biz toplantımızı yapalım, sonra ne varsa hep birlikte yeriz. Önerisi onay görmedi. Metin mutfağın yolunu tuttu. Akın sol yanındaki kıza döndü. Hal hatır da sormuyoruz. Senin işler nasıl gidiyor? Konuştuğu başını geldiklerinden bu yana okuduğu dergiden kaldırmayan esmer, şişmanca bir kızdı. Yüzünü kaldırıp gülümsedi. Nasıl olsun, iyi gidiyor. Masanın baş tarafında oturan ufak tefek, uzun yüzlü esmer genç araya girdi. Düz siyah saçlarından kafasının üstündeki bir tutam tavana doğru anten gibi dikilmişti. Onun işleri hep iyi gider, bilmiyor musun? Bir de şu toplantılar olmasa, sıkıntısından okumaya başladı bak. Başka zaman olsa 2 satır okutamazsın ha. Kız Hüseyin'in de kendisine baktığını görünce utanmıştı. bozuk bir yüz ve sinirli bir sesle cevap verdi. Sıkıldığımı nereden çıkarıyorsun? Hem yeteri kadar okuyorum ben. Sen de laf ettin yani. Öbürü biraz ileri gittiğini fark etmiş üzülmüştü. Ya boş ver, gerçekten laf olsun diye söyledim dedi. Bu ikisi her fırsatı değerlendirerek birbirlerine takılırlar, defalarca eleştirilmelerine karşın bazen de kavga ederlerdi. Aslında severlerdi birbirlerini. Ama ilk kez birlikte oldukları Hüseyin'in bunu bilmesi imkansızdı. Ayrıca şaka yüzünden bile olsa bir arkadaşının kendini onuru kırılmış hissetmesini istemezdi Akın. Masanın başındakine döndü. Konuyu değiştirmek için araya girdi. Sivil faşistler sizin okulda bir panel düzenlemişler galiba. Nedir o mesele? Okulda değil. Panel düzenlendiği doğru ama okulda değil. Dışarıda düzenlemişler. Bizim okuldan 50 kişi ya gitmiştir ya gitmemiş. Kız söze girdi. Gidenlerden biriyle konuştum. Edebiyattan en az 100 kişi varmış. 50 ya da 100 fark etmez. Mesele çarpıtılıyor. Bizim okulun durumu malum. Hocaların çoğu gitmiş olabilir ama öğrencilerden hep belli tipler. Yani zannedildiği gibi büyük bir olay değil bu. Metin içeriye girerek elindeki tepsiyi masaya koydu. Beyaz peynir, kirli, mavi bir plastik kase içinde zeytin, yine aynı cins başka bir kase içinde ayva reçeli, margarin, yağ ve ekmek. Hüseyin kalkıp kendininkine ve bardağa boşalanlara çay koydu. Bari hızlı olalım da bir an evvel başlayabilelim. Akın'ın karşısında Hüseyin'in yanında divanda oturan kırmızı yanaklı genç söze girdi. Zaman çok, sen acele etme hoca. Saatine bakıp ekledi. Oo, en az 5-6 saat konuşuruz. Vakit pek fazla değil dedi Hüseyin. 9'da Beşiktaş'ta olmam gerek. Yolları iyi bilmiyorum. Ne kadar zamanda varabilirim oraya? Bir saat içinde gidersin diye cevap verdi kırmızı yanaklı. Kızılımsı kumral saçlı, beyaz tenli, yaşından büyük gösteren biriydi. Gayet temiz ve düzgün giyinmişti. Söylediğini Hüseyin'den bir yorum gelmeyince ekledi. Sen gittikten sonra biz arkadaşlarla devam edebiliriz. Düşüncesini onaylamaları için bakışlarını öbürleri üstünde gezdirirken ters bir ifadeyle karşılaştı. Kız fikirden hoşlanmamıştı. Gece yarıları yollarda dolaşacak halimiz yok herhalde diye mırıldandı. Ama konuşacağımız önemli sorunlar var. Evde toplantı yapma imkanını da her zaman bulamıyoruz. Bunu iyi değerlendirelim. Tartışıp çözmediğimiz mesele kalmasın. Hem geç olursa burada kalabilirsin, öyle değil mi? Kalmak için hazırlıklı değilim diye kestirip attı kız. Kaldığı yerden okumaya devam etti. Kırmızı yanaklı, söyle ne olur haksız mıyım der gibi Hüseyin'e baktı. Fakat o dahil hiç kimseden ses çıkmadı. Önündekileri atıştırmaya başlamış olan Hüseyin lokması ağzında bir süre çiğnemeden tuhaf tuhaf baktı ikisine, sonra yemeye devam etti. Akın bu hiç de iyi bir başlangıç değil diye düşündü. Tamer'in işgüzarlıklarından bıkılmıştı artık. Hülya da fikrini, durumunu açık açık ortaya koymaz, ters ters cevaplar verir, somurtur otururdu. Olmadıkları kadar geçimsiz görüneceklerdi Hüseyin'e. Oysa ilk izlenim ne kadar önemliydi. Ortamı yumuşatmak için araya girme gereksinimi duydu. Hülya'ya baktı. Olmazsa sen gidersin. Konuşulacak sorun kalmışsa biz devam ederiz dedi. Biraz durakladı, devam etti. Ha, şu paneli konuşuyorduk. Cemiyette kadının yeri miymiş neymiş konusu. Edebiyatlı bir kahkaha attı. Cemiyette kadının yeri mi? Kimden duydun bunu? Hocam seninle dalga geçmişler. Aile yapısı ve gençlik hareketleri. Konu buymuş. Kalın, fırça gibi bıyıklarını titrete titrete bu sefer başka bir şeye güldü. Kim bilir neleri anlatmışlardır. Orada olacaktık ki, daha önce uyansaydık birini görev... Hüseyin araya girmişti birden. Ben oturmuş yiyorum burada. Kimseye sormadın, başka yiyecek olan var mıydı? Sözün ortasından girdiğini fark edip, siz konuşmanıza devam edin dedi alçak sesle. İsteyen buyurur zaten. Edebiyatlı kaldığı yerden devam etti. Ne konuşuldu, ne konuşulmadı bu başka konu da, böyle şeyler bazı kişilerin ağzında sakız oluyor, ben ona sinir oluyorum dedi. Yüzü kızarmış, birdenbire öfkeli bir ifade almıştı. Bir Hüseyin'e, bir Akın'a bakıp sözünü sürdürdü. Şurada şöyle olmuş, burada böyle olmuş. Devrimciler buna karşı hiçbir şey yapamamışlar. Bir yığın gevezelik. Devrimcileri güçsüz göstermekten zevk alıyorlar böyleleri. Zaten edebiyat eskiden neydi ki? faşistlerin kalesiydi. Biz ancak son 2-3 yıldır kitleyle doğru dürüst ilişki kurabiliyoruz. Ne olmuş panel düzenlemişlerse, biz de elbet bir şeyler yapıyoruz buna karşı. Tamer çok önemli bir nokta anlatıyormuşçasına yerinden doğrulup iyice dikleşti. Ben toplantı başlayınca bu konuyu gündemli olarak tartışmamızı önerecektim. Bu tür sorunları ciddiye almak zorundayız. Bize düşen durum böyle deyip kendimizi aklamak değil. Hatalarımızı bulup ortaya çıkarmak, uygun yöntemlerle durumu değiştirici tedbirleri almak. Bizim bir şey yapmadığımızı burada kimse söylemiyor. Fakat daha başka uygun bir şeyler de yapılabilir. Ben öyle düşünüyorum. Edebiyatlı, küçümseyici ve sinirli bir ifadeyle Tamer'in sözü nereye getireceğine dikkat kesilmişti. İyi iyi, konuşuruz ne konuşulacaksa diye homurdandı sonunda. Başka fikir belirten olmadı. Bir süre yalnız Hüseyin'in yemek yerken çıkardığı sesler işitildi. Pencerenin önünden bağıra çağıra konuşan iki adam geçti. Metin bozdu sessizliği. Peyniri sevdiysen daha getireyim. Yok sağ ol, epeyce yedim dedi Hüseyin. Önündeki ekmek kırıntılarını eliyle sıyırdı. Şunları toparlayıp başlayalım. Akın sandalyelerden birini çekerek masanın kendi tarafındaki kenarına oturdu. Metin tepsiyi mutfağa götürürken kırmızı yanaklı, masayı teksir kağıtlarıyla kabaca sildi. Toplantıya katılanların gündemi ve notları kaydetmek için küçük kağıt parçacıkları hazırladıkları kısa suskunluğun ardından Akın konuşmaya başladı. Arkadaşlar, önceden bildiğiniz gibi İstanbul Kitlevi Gençlik Komitesi'ni temsilen bizim ilişkide bulunan arkadaşın yerine komitemizle bundan sonra Hüseyin ilişkide olacak. Arkadaşın önerilerini de dikkate alarak şimdi gündemi saptayalım. Herhangi bir durumda verilecek ifade anlamında arkadaşı buraya ben getirdim. Onunla hastanede tanıştım. Muayene olmaya gelmişti. Mesela böbreklerinden rahatsızdı. Bizlerse yine Süleymaniye'deki kahvelerden tanışıyoruz. Orada tesadüfen rastlaştık. Buraya çay demleyip sohbet etmeye geldik. Sizce uygun mu? Hüseyin elini Akın'a doğru hafifçe kaldırarak söz aldı. Arkadaşlar, şöyle bir sıra izlerlerse iyi olacak yalnız. Önce kendilerini tanısınlar. Tabii, kitlevi örgüt bünyesinde tespit edilmiş kod isimleriniz varsa onları tercih etsek iyi olur. Sonra kendilerine bağlı birimleri anlatsınlar. Üye sayımız, kısaca her fakültedeki son durum ve son faaliyetlerimiz hakkında bilgi verecek. Birazdan birimlerle ilgili olarak istediğim ayrıntılı bilgileri sizlere tek tek not aldıracağım. Çünkü o konuları kapsayan birer yazılı rapor isteyeceğim her birinizden. Toplantı başlarken tükenmez kaleminin içinden çıkardığı hap gibi katlanmış kağıt parçasına bakarak ekledi. Daha sonra son siyasi durum ve görevlerimiz konusunda gençlik komitemizin parti görüşleri doğrultusundaki değerlendirmelerini aktaracağım. Bu konu üzerinde tartışacağız. Başka bir gündem maddesi tek tek fakülteler ve tüm üniversite çapındaki kitlenin genel ve acil talepleri ve bizim programımız. Daha önce bir program tespit edilmiştir sanırım. Bu program ne ölçüde yerine getirilebiliyor, getirilemiyorsa nedenleri nelerdir? Somut duruma mı uygun değildir, yoksa bizim ele alış tarzımızda mı bir hata vardır? Bu konu gerçekten önemli. Sonra kitlevi gençlik örgütü üyeliği ve aidatlar sorunu var. Akın Hüseyin'in ellerine bakıyordu. Kolları masanın üzerinde sabit duruyordu. Elleri ve parmakları her sözünü vurgulayıp açmak istercesine hareket halindeydi. Hüseyin sözünü bitirince kaldığı yerden devam etti. Tamam öyleyse, gündem saptanmış oldu. Bence bu sıra uygun. Panel konusunu birimler tartışılırken ele alırız. Ya da edebiyat anlatılırken sadece kısa bilgi verilsin. Tartışmayı sona bırakalım. Evet, eklemek isteyen var mı? Tamam, fakat sonunda panel olayını kesinlikle konuşalım dedi Tamer. İyi öyleyse, aklına yeni bir şey gelen daha sonra hatırlatır. Tamer, o zaman önce sen başla. Karşısındaki önünde duran kağıda bakarak sıkıntılı bir yüzle güldü, ardından tamamen ciddileşip sert bir sesle karşılık verdi. Hoca, şu kod isimleri, biraz dikkatli olamaz mıyız? Akın uyarılmış olmasına sinirlendiğini belli etmemeye çalışarak hatasını dikkate aldı. Öyle olsun, herkes kendini tanıtırken geçen yıl tespit edilen adları kullansın. Hüseyin onaylarcasına başını salladı. Tamer konuşmaya başladı. Toplantı alışılagelen rayına oturmuştu. Akın seyrek ve derin nefesler alarak bir yandan konuşmayı dinliyor, bir yandan da önündeki kağıda tükenmez kalemiyle garip üçgenler, beşgenler, uçağa benzer şekiller, kuş kafaları çiziyordu. Toplantılarda not tutma alışkanlığı edinememişti. Bu yüzden sorumluları eleştirir dururlardı onu. Recep'in durumuna düşmek istemediğini öne sürerek savunmaya çalışırdı kendini. Recep bu konuda kötü ünlü biriydi. Gittiği her toplantıda akla gelen gelmeyen yerlerinden bir yığın kağıt parçası çıkarır, onları orada burada unutur ya da düşürür, sonra yitirdiklerini aramaya çıkardı. Başkasının hatası seninkini haklı göstermez derlerdi Akın'a. Ama o yine bildiğini okur, not tutmaz, kağıt taşımazdı yanında. Tamer düzgün konuşmasıyla kendine bağlı okullardaki durumu anlatıyordu. Somut bilgilere genel yorumları da katıyor, vurgulayacağı noktalarda gözlerini çıkararak karşısındakilerin gözlerinin içine bakıyordu. Ona göre de baskı çok yoğundu. Ama partinin altını çizerek belirttiği gibi kitleler mücadele etmeye, örgütlenmeye aslında eskisinden daha yatkındı. Diğer gruplar erimişti. Ortada iktidar ve kendileri kalmıştı. Sivil faşistler çekilmişti. Siyasi saflaşma hiçbir zaman olmadığı kadar netleşmişti. Bu fırsat değerlendirilmeliydi. Ciddi çalışmanın meyvesi hemen alınıyordu. Fakat arkadaşlar yetersiz kalıyordu. Faaliyetinin sürekliliği meselesi kavranamıyordu. Bu Tamer nasıl bir insandı? Arkadaşları arasında anlayamadığı belki tek kişiydi. Bu işgüzarlık, bu hık değicilik neden? Neden bu denli titizdir bazı konularda? Yukarıdan söylenenlere gerçekten bu denli yürekten mi inanır? Yoksa hala kendini gizlemeyi başarabilen bir kariyerist mi? İhtiraslı bir kişiliksiz mi? Evet evet, kişiliksizin biri sadece. Yüzüne karşı söylemişti Mehmet bunu. Senin bütün derdin üsttekilerin gözüne girmek demişti. Sorumlu ne derse bize karşı ateşli ateşli onu savunursun, sorumlu fikir değiştirir sen de değiştirirsin. Söylediklerine dikkat etmesi için uyarmıştım çocuğu. Haklıymış. Adam şimdi de Hüseyin'in gözüne girmeye çalışıyor. Kitleye uygun şekilde yaklaşmasını bilecekmişiz. Uygun şekilde planlarsak kimseyi yakalatmadan çok daha yoğun faaliyet götürebilirmişiz. Uygun şekilde. Uygun şekilde. Geçen yaz Vahit'le birlikte az mı çene yorduk? Memleketine gitme, kal. Okullar tatil olunca senin gibiler bile giderse biz başkalarını nasıl tutarız burada dedik, dinletemedik. Şimdi şu konuşmasındaki şevke, canlılığa bak. O zaman niye uygun şekilde davranmamıştın?